Ayrım 13, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 148. 1553, Potosi, belediye başkanı ve çapkın erkek. Yalnız uyuma diyor biri, şununla uyu. Adamı gösteriyor. Kızın gönlünde davranışları nazik, gözlerinden sesinden bal akan bir asker yatıyor. Don Diego umutsuzluğunu enine boyuna düşünüyor, fırsat kollamaya karar veriyor. Fırsat bir gece Potosi'nin kumarhanelerinden birinde para toplama kasesinin içindekileri kumarda yitiren bir papazın sayesinde geliyor. Usta bir hileci emeğinin meyvelerini toplarken ütülen adam bir kolunu indiriyor, cübbesinin altından bir bıçak çekiyor ve adamın elini masaya çiviliyor. Yalnızca meraktan orada bulunan çapkın kavgaya katılıyor, hepsi tutuklanıyor. Bu konuda kararı belediye başkanı Don Diego verecek. Çapkına bakıp ona bir öneride bulunuyor. Para cezası ya da dayak. Para cezasını ödeyemem. Yoksulum ama saf kan, ataları onurlu bir soyluyum. Bu prense 12 kırbaç diye karar veriyor belediye başkanı. Bir İspanyol soylusuna diye karşı çıkıyor asker. Bunu öteki kulağıma anlat. Bu kulağım inanmıyor diyor Don Diego ve oturup dayağı keyifle izliyor. Onu çözdükleri zaman kırbaçlanmış aşık tehdit savuruyor. Sizin şu kulaklarınızdan öcümü alacağım sayın başkan. Size onları bir yıl için ödünç veriyorum. Bu süre boyunca onları kullanabilirsiniz ama sonra onlar benim. 1554 Cusco, belediye başkanı ve kulaklar. Çapkının tehdidinden beri Don Diego her sabah uyandığında kulaklarını elliyor ve aynada onları ölçüyor. Mutlu oldukları zaman kulaklarının büyüdüğünü, soğuk ve can sıkıntısındansa çektiklerini keşfetti. Bakış ve iftiraların onları ısıtıp kıpkırmızı yaptığını, bilenen bir çelik bıçağın gıcırtısını duydukları zaman kafesteki kuşlar gibi umutsuzca çırpındıklarını. Güvenliklerini sağlamak için Don Diego onları Cusco'ya götürüyor. Uzun yolculukta ona muhafızlar ve köleler eşlik ediyorlar. Bir pazar sabahı Don Diego ayinden sonra kiliseden ayrılıyor. Yürümekten çok geçit töreninde gibi. Ardından kadife diz binlerini taşıyan küçük siyah oğlan geliyor. Birdenbire bir çift göz tam isabet kulaklarına dikiliyor. Kalabalıkta mavi bir pelerin bir an görünüp sonra uzaklarda kayboluyor dalgalanarak. Kulakları acımış gibi oluyorlar. 1554 Lima, belediye başkanı ve tahsildar. Katedralin çanları az sonra gece yarısını çalacak. Don Diego'yu Cusco'ya, Cusco'dan da Lima'ya taşınmaya zorlayan o aptal olaydan bu yana tam bir yıl geçmiş olacak. Don Diego kapı kilitlerini dama bile yerleştirdiği, nöbetçilerin uyuyup uyumadığını bininci kez denetliyor. Evi köşe bucak kendisi araştırdı. Mutfaktaki odun yığınını bile gözden kaçırmadan... Yakında bir eğlence düzenleyecek. Boğa güreşleri ve maskeli balolar, cirit oyunları ve havai fişekler, şişte kızaran kuşlar ve muslukları açık şarap fıçıları olacak. Don Diego Lima'yı afallatacak. Şölende yeni Damasko pelerinini ve koyu kırmızı eyer örtüsüne pek yakışan siyah kadifeden altın çivili eyeriyle yeni atını deneyecek. Oturup çan seslerini bekliyor, vuruşları sayıyor, derin bir nefes alıyor. Bir köle şamdanı kaldırarak yatak odasına giden halı döşeli yolu aydınlatıyor. Bir başka köle göğüslük zırhını, papuçlarını, eldivene benzeyen papuçlarını, işlemeli dar ve kısa pantolonunu çıkarıyor. Köleler kapıyı kapatıp sabaha kadar duracakları nöbet yerlerine gitmek üzere çekiliyorlar. Don Diego mumları söndürüyor, başını büyük ipek yastığa gömüyor ve bir yıldır ilk kez deliksiz bir uykuya dalıyor. Epey sonra odanın köşesini süsleyen zırh hareket etmeye başlıyor. Kılıç elde, çok yavaş, yatağa doğru ilerliyor zırh karanlıkta. 1554 Meksiko kenti, Sepulveda. Meksika Kent Konseyi yani sömürge soylularının en seçkinleri Juan Gines de Sepulveda'nın hizmetlerine bir teşekkür ve ilerisi için bir özendirme olarak 200 pezoluk altın gönderilmesine karar veriyor. İnsancıl Sepulveda yalnızca 5. Carlos'un doktoru, başpapazı, tarihçisi ve vaizi değil, büyüyen servetinden görüleceği gibi parlak bir iş adamı da. Mahkemelerde ise Amerika'daki toprakların ve Kızılderililerin sahiplerinin ateşli bir reklamcısı olarak çalışıyor. Bartolome de la Casas'ın savlarını çürütmek için Sepulveda, Kızılderililerin tanrı vergisi olarak doğuştan serf olduklarını, kutsal kitaplarda adaletsizlerin cezalandırılmasına ilişkin örnekler bulunduğunu öne sürüyor. Las Casas'ın İspanyolların Kızılderili dillerini, Kızılderililerin de Kastilya dilini öğrenmesi önerisine karşılık Sepulveda, İspanyollarla Kızılderililer arasındaki farkın kadınla erkek, hatta neredeyse insanla maymun arasındaki farkla aynı olduğu yanıtını veriyor. Sepulveda'ya göre Las Casas'ın yolsuzluk ve suç dediği şey yasal bir yönetim sistemi. Boyun eğmek için doğup köleliği yatsıyanlara karşı da avcılık sanatlarını öderiyor. Las Casas'ın saldırılarını yayınlayan kral, Sepulveda'nın sömürge savaşının haklı nedenleri üstüne bilimsel incelemesini yasaklıyor. Sepulveda sansürü gülümseyerek karşı çıkmadan kabul ediyor. Gerçek son çözümlemede vicdan azabından daha güçlüdür ve yönetimi elinde tutan herkesin yürekten bildiği şeyi imparatorlukların ruh kazanmak değil, para kazanmak isteğiyle kurulduğunu gayet iyi biliyor Sepulveda. 1556 Asunción, Paraguay, Kadın Fatihler. Sırtlarında odun ve yaralı taşıdılar. Kadınlar küçük çocuklar gibi davrandılar erkeklere. Onlara taze su, avun, çürükleri için örümcek ağı sağladılar. Ağızlarından yüreklendirme ve uyarı sözcükleri de çıktı. Korkakları kamçılayan, güçsüzleri iten küfürler de. Erkekler yatar ölmek için bir parçacık gölge ararken onlar tatar yayı ve tüfek kullandılar. Açlık ve oklardan kurtulabilenler guletlere ulaştıklarında yelkenleri çekip ırmaktan yukarı yola koyulan, hiç yakınmadan durmadan kürek çekenler kadınlardı. Buenos Aires ve Paranya ırmağında da öyle oldu. 20 yıl sonra belediye başkanı İrala Asunción'da Kızılderili ve toprak dağıttı. Güneyden guletlerle gelenlerden biri olan Bartolome Garcia homurdanarak karşı çıkıyor. İrala ona yalnızca 16 Kızılderili verdi. Kolunda hala bir ok başı taşıyan, Buenos Aires'in çit duvarları üstünden atlayan pumalara karşı göğüs göğüse çarpışan ona. ''Ya ben? Sen şikayet ediyorsan ya ben ne diyeyim?'' diye bağırıyor Dona Isabel de Guevara. O da başlangıçtan biri oradaydı. İspanya'dan Mendoza ile birlikte Buenos Aires'i kurmaya geldi ve İrala ile Asunción'a gitti. Kadın olduğu için belediye başkanı ona hiç Kızılderili vermedi. 1556 Asunción, Paraguay, Muhammed'in cenneti. Zar yuvarlanıyor, Kızılderili bir kadın tutuyor mumu. Kim kazanırsa onu çıplak olarak alacak. Çünkü onu kaybeden kişi kadını giysisiz halde bahse koydu. Paraguay'da Kızılderili kadınlar rulet, zar ya da iskambil kağıtlarıyla kazanılan şeylerdir. Ormana düzenlenen seferlerin ganimeti düello ve cinayet güdüsüdürler. Çok kadın vardır ama en çirkinleri bir kangal domuz bastırması ya da bir at değerindedir. Hint adaları fatihleri ve Kızılderililer pazar ayinine peşlerinde kadın sürüleriyle giderler. Altın ve gümüş yoksulu bu ülkede kiminin 80 ya da 100 kadını vardır. Bunlar gündüz şeker kamışı öğütür, geceleri iplik eğirir, kendilerini okşamalara bırakırlar. Efendilerine bal, giysi, çocuk sağlamak için. Gerçeğin onlardan esirgediği servet düşlerine ve İspanya'da beklerken yaşlanan uzak sevgilileri unutmalarına yardım ederler. Dikkat! Yatağa nefretle girerler diye uyarıyor Domingo Martinez, sayısız mestizonun ve geleceğin keşişinin babası. Dipnot, mestizo, Kızılderili ve beyaz kırması. Kızılderili kadınların hep yakalandıkları ormanlara geri dönmek isteyen kinci, inatçı kişiler olduklarını, onlara bir gram pamuk bile emanet edilemeyeceğini, çünkü bunu sakladıklarını ya da yaktıklarını ya da başkalarına verdiklerini, onlar için onurun yalnızca Hristiyanların canına okumak, ne varsa hepsini yok etmek olduğunu söylüyor. Kimi kendini astı ya da çamur yedi, yeni doğmuş çocuklarından memelerini esirgeyenler de var. Kızılderili Juliana bir gece İspanyol Fatih'i Nuno de Cabrera'yı öldürüp ötekilere de kendisi gibi yapmalarını söyledi. İspanyol şarkı kitabından Zampara'nın türküsü. Eğer mağribiler yedi kadın kullanabiliyorsa, neden kullanmasın İspanyollar da o kadarını? Ah ne zevk, İspanya'nın yeniden mağribi yoluna dönmesi. Birini sevmek hiçbir şey, ikisini sevmek iki yüzlülük. Üçünü sevip dördünü kandırmak, Tanrı'nın lütfu bu. 1556 La Imperial, Marino de Libera. Altın postlu hayat dolu at belirliyor yönü ve hızı. Koşmak istiyorsa koşuyor, kırlık yerler arıyor. Uzun otlar arasında sıçrayıp oynuyor, ırmağa yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Saygılı, acelesiz, yepyeni kentin çamur sokaklarında gelip gidiyor. Dizginler serbest, ata eğersiz binmiş Pedro Marinho de Lobera, cakayla dolaşıp kutluyor. La Imperial'de ne kadar şarap varsa hepsi damarlarında akıyor. Zaman zaman kıkırdayıp bir şeyler söylüyor, at başını döndürüyor, bakıyor, onaylıyor. Pedro Lima'da genel valinin maiyetinden ayrılıp Şili'ye giden uzun yola koyulduğundan bu yana 4 yıl oluyor. 4 yaşındayım ben diyor Don Pedro ata, 4 küçücük yıl, sen daha yaşlı ve daha aptalsın. Bu yıllar boyunca çok şey gördü, çok savaştı. Başka yerlerde nasıl bitki yetişirse bu Şili topraklarında da zevk ve altın bittiğini söylüyor. Savaş olduğu zamanda, ki her zaman var, Meryem Kızılderilileri körleştirmek için kalın bir sis yayı veriyor. Havari Santiago'da mızrağını ve beyaz atını veriyor fetih ordusuna. Buranın yakınlarında yakın bir zamanda Araucano bölükleri arkalarını denize vermişken dev bir dalga çarpıp yuttu onları. Don Pedro hatırlıyor ve yorumlarda bulunuyor, at başını sallıyor. Birdenbire gökte bir şimşek kıvrımlar çiziyor, gök gürültüsü toprağı sarsıyor. Yağmur yağıyor diyor Don Pedro, süt yağıyor. At başını kaldırıp içiyor. 1558 Kanyete, savaş sürüyor. Göğsünde 100 okla yaşamı sona eriyor Kaupolika'nın. Büyük tek gözlü reis ihanete yenilerek yıkılıyor. Ay durur onun başarılarını gözlerde. Onu sevmeyen ya da ondan korkmayan tek kişi bile yoktu. Ama bir hain onu haklayabildi. Bir yıl önce ihanet Lautaro'yu da gafil avladı. ''Ya sen ne yapıyorsun burada?'' diye sordu İspanyol önder. ''Sana Lautaro'nun başını sunmaya geldim.'' dedi hain. Lautaro Santiago'ya adamlarının başında bir fatih gibi girmedi. Chilipirco dağından başı İspanyol ordusundaki en uzun mızrağın ucunda getirildi. Tifüs çiçek ve açlık kadar ölümcül bir silahtır ihanet ve bunların hepsi Araucanoları bunaltırken savaşta ürünleri ve ekinleri yok ediyor. Yine de bu Şili topraklarının çiftçi ve avcılarının başka silahları var. Önceden yüreklerine korku salan atları nasıl kullanacaklarını biliyorlar şimdi. At üstünde saldırıyorlar, atlı adamlar kasırgası, kendilerini ham deriden zırhlarla koruyorlar. Savaş alanından aldıkları çakmaklı tüfekleri nasıl ateşleyeceklerini biliyor, mızraklarının ucuna kılıç bağlıyorlar. Sabah pusunda hareketli ağaç dalları arkasında görülmeden ilerliyorlar. Düşman atlarının bataklıklara batması ya da gizli kapanlarda ayaklarını kırması için geri çekilme numarası yapıyorlar. Duman sütunları onlara İspanyol birliklerinin ilerlediği yönü gösteriyor. Onları aldatıp kayboluyorlar. Birdenbire geri gelip güneşin en yakıcı zamanında askerler zırhlarının içinde pişerken düşmanın üstüne atılıveriyorlar. Atlılar Lautaro'nun icat ettiği ilmekli kementlerle yere düşürülüyorlar. Üstelik Araucanolar uçuyorlar, savaşa gitmeden önce vücutlarını en hızlı kuşların tüyleriyle ovuyorlar. Araucano türküsü, hayalet atlı. Kim bu hayalet gövdesiyle rüzgara binen bir kaplan gibi? Meşeler onu görünce, insanlar onu görünce fısıldarlar birbirlerine. Bak kardeşim, Kaupolika'nın hayaleti geliyor. 1558 Maçma Loyan. Cicimeler. Meksika vadisindeki Michmaloyan köyünün Kızılderili rahibi Juan Teton'u yakaladılar, cezalandırıyorlar. Onu dinleyip kulak verenleri de, Juan ortalıkta dolaşıp bir çağın son günlerini, bütün yılları sona erdirecek yılın yaklaştığını duyuruyordu. O noktada diyordu, tam bir karanlık olacak, yeşillikler kuruyacak, açlık olacak. Saçlarından vaftizi yıkayıp temizlemeyen herkes hayvana dönüşecek. Gökten cicimeler, o korkunç kara kuşlar inip rahiplerin izlerini yıkayıp temizlemeyenleri yiyeceklerdi. Cicimelerin haberini yakalanıp dövülen ve malları elinden alınarak Texcoco'dan sürülen Martin Ocelotl da vermişti. Yeni Ateş Festivali'nde alev olmayacağını, babaların ve büyük babaların öğretilerini unutan, doğumu ve büyümeyi kime borçlu olduklarını artık bilmeyenler yüzünden dünyanın sona ereceğini o da söylemişti. Cicimeler karanlıktan üstümüze inip kadınları ve erkekleri yiyecek demişti. Martin Ocelotl'a göre misyoner rahipler kılık değiştirmiş cicimeler ölmek üzere doğduğumuzu, ölümden sonra ne zevk ne de neşemizin olacağını bilmeyen mutluluk düşmanlarıydı. Tlaxcala'da hayatta kalmış yaşlı beylerinde rahipler için söyleyecekleri var. Zavallılar diyorlar, zavallılar. Ya hasta ya da çılgın bunlar. Öğleyin gece yarısı herkesin mutlu olduğu tan saatinde bunlar bağırıp çağırıyorlar. Bunların ciddi bir zoru olmalı. Hepten akılsız adamlar bunlar. İstedikleri şey keyiflenmek, mutlu olmak değil, keder ve yalnızlık. 1558 Yuste, ben kimim, neydim? Soluk almak çok güç, başı yanıyor, damla hastalığından şişmiş ayakları artık yürüyemiyor. Terasta uzanmış yarı dünyanın hakimi olan o soytarılarından kaçıyor. Esra Madura Vadisi'nde alacakaranlığı düşünüyor. Mor dağların ardından uzaklaşmakta olan güneşin son ışıkları, Heronomit Manastırı'nın üzerindeki gölgeleri kızartıyor. Fatih olarak girmişti pek çok kente, yüceltildi ve kendisinden nefret edildi. Çok kişi onun için canını verdi, onun adına çok daha fazla kişinin canı alındı. 40 yıldır dolaşıp savaştıktan sonra kendi imparatorluğunun en yüksek düzeyli tutsağı dinlenmek ve unutulmak istiyor. Ben kimim, neydim? Aynada ölümün içeriye girişini gördü. Kandıran mı, kandırılan mı? Savaş aralarında kamp ateşlerinin yanında Alman, Ceneviz, Flaman bankerlerle 400'ü aşkın borç anlaşması imzaladı. Kalyonlar ise Amerika'dan hiçbir zaman yeterli gümüş ve altın getirmediler. Müziği onca seven o kutsal lut melodilerinden çok top ve at gürültüsü dinledi. Bu kadar çok savaşın sonunda oğlu Felipe'ye kalacak olan iflas etmiş bir imparatorluk. Carlos İspanya'ya 17 yaşındayken kuzeyden sislerin içinde ilerleyerek gelmişti. Peşinde Flaman tüccarlar ve Alman bankerler, sonsuz bir kervan oluşturan arabalar, atlar. O dönemde daha Kastilya diliyle günaydın bile diyemiyordu. Ama yarın elveda demek için bu dili seçecek. Ah tanrım olacak son sözleri. 1559 Meksiko kenti. Yaz tutanlar. Asturias'ın kartalı Meksika yaylasının pırıl pırıl göklerinde açıyor altın kanatlarını. Bayraklarla çevrilmiş taç siyah bir kumaşın üzerinde parıldıyor. Katafalk 5. Carlos'a aynı zamanda da böylesine yenilmez bir hükümdarı yenen ölüme saygı yansıtıyor. Avrupa'da imparatorun başını süsleyen tacın kopyası olan bir taç Meksika sokaklarını dolaştı. Şam kumaşı bir yastık üzerinde bir tören alayıyla taşındı. Bütün kiliselerde ölüm çanları çalarken kalabalık yastığın ardında dua edip şarkı söyledi. Önde gelen soylular yas giysileriyle at üzerinde boy gösterdiler. Siyah brokarlar, altın ve gümüş işlemeli siyah kadife pelerinler. Bir gölgeliğin altındaysa başpiskopos ve piskoposlar görkemli taçları buhur bulutlarının üstünde yükseliyor. Terziler birkaç gecedir uyku uyumadılar. Bütün sömürge halkı yas giysileri içinde. Kenar mahallelerde Aztekler de yastalar. Aylardır neredeyse bir yıldır yastalar. Veba herkesi kırıp geçiriyor. Fetihten önce bilinmeyen bir hummaya yakalanıyorlar. Burunlarından, gözlerinden kan geliyor ve ölüyorlar. Yaşlı Aztek bilgelerinin öğüdü. Artık gözlerinle gördüğüne göre, Dikkat et. Bak nasıl burası, ne sevinç var ne de mutluluk. Burası yeryüzü, gözyaşının bol olduğu, soluğun tükendiği yer. Acı ve kederin öylesine iyi bilindiği yer. Bıçak gibi bir rüzgar esip çullanıyor üstümüze. Acılı sevinçlerin, diken gibi batan sevinçlerin yeridir yeryüzü. Ama böyle bile olsa, acı çekmekten başka bir şey olmadığı doğru bile olsa, yeryüzünde işler böyle bile olsa, hep korkmalı, hep titremeli, hep ağlayarak mı yaşamalıyız? Hep inleyerek dolaşmayalım, kederin doyum noktasına hiç gelmeyelim diye babamız bize gülümsemeler, düşler, yiyecekler vermiş. Gücümüzü son olarak da insanın tohumuna atan sevme eylemine. 1560 Huexotzingo Ödül. Huexotzingo'nun yerli reisleri artık yeni efendilerinin adlarını taşıyorlar. Felipe de Mendoza, Hernando de Meneses, Miguel de Alvarado, Diego de Chavez ya da Mateo de la Coronia oldu adları. Ama kendi Nahuatl dillerinde yazıyor ve bu dilde İspanya kralına uzun bir mektup gönderiyorlar. Talihsiz bizler, Huexotzingo'daki zavallı kullarınız. Yol paraları olmadığı için kendisine başka türlü ulaşamadıklarını açıklıyorlar. İkinci Felipe'ye ve mektupla anlatıyorlar öykülerini. Nasıl konuşacağız? Kim konuşacak bizim adımıza? Talihsiz bizler. İspanyollarla hiç savaşmadılar. 20 fersah yürüyüp Hernan Cortes'e gittiler. Onu kucakladılar, doyurdular, ona hizmet ettiler. Yaralı askerlerine baktılar. Tenochtitlan'a saldıran guletleri yapması için ona adam, silah, keresle verdiler. Aztek başkentinin düşmesinden sonra Huexotzingolular ve Michoacan, Jalisco, Coloacan, Panuco, Oaxaca, Tehuantepec ve Guatemala'nın fethinde Cortes'le birlikte savaştılar. Birçoğu öldü. Sonra da bize taptığımız taşları kırıp oymaları yakmamızı söylediklerinde dediklerini yaptık. Tapınaklarımızı yıktık. Ne buyurdularsa ona uyduk. İspanyollar geldiğinde Huexotzingo bağımsız bir krallıktı. Azteklere hiç haraç vermediler. Babalarımız, dedelerimiz, atalarımız haraç nedir bilmez, kimseye haraç vermezlerdi. Ama şimdi İspanyollar öylesine yüksek para ve tahıl haraçları istiyorlar ki, majestelerinizin huzurunda Huexotzingo kentimizin çok geçmeden yok olup gideceğini duyururuz. 1560 Michoacan Vasco de Quiroga. İlkel Hristiyanlık, ilkel komünizm. Michoacan piskoposu İncil toplulukları için kurallar hazırlıyor. Thomas More'un İtopya'sından, eski ahit peygamberlerinden ve Amerikan Kızılderililerinin eski geleneklerinden esinlendi bunları oluştururken. Hiç kimsenin bir başka kişi ya da şeyin efendisi olmadığı, açlık ve paranın tanınmadığı, Vasco de Quiroga'nın yarattığı topluluklar onun istediği gibi çoğalıp yayılmayacaklar. Meksika'da Hint Adaları Konseyi Budala Piskopos'un projelerini hiçbir zaman ciddiye almayacak. İnatla önerdiği kitaplara bakmayacak bile. Ama burada Ütopya doğduğu yere Amerika'ya döndü. Thomas More'un hayali Michoacan'ın küçük dünyasında yeniden doğdu. Buradaki Kızılderililer gelecekte Vasco de Quiroga'yı kendilerinden biri olarak anımsayacaklar. Bu alçaklık döneminden ötesini görebilmek için gözlerini bir hayale diken bir düş kurucu. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 160.